Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben de Anlaç.
Bugünkü konuğumuz Yakup Bayrak, Şerpa'nın kurucusu. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim bu arada.
Biz teşekkür ederiz. Öncelikle aslında Şerpa'nın ne yaptığını çok kısaca özetleyebilir misin?
Şerpa kullanıcı deneyimi tasarlayan bir stüdyo. Tek oda dijital ürün ve servisler için hedef kitlesini dikkate alan, aynı zamanda da iş hedeflerini tabii ki gerçekleyen deneyimler tasarlamak, interaksiyonlar tasarlamak ve var olan, eğer bir sistemin içine davet ediliyorsak da bunun daha iyi sonuç vermesi için gerekli desteği sağlamak şeklinde en kısa böyle özetleyebilirim.
Çok bilmeyenler için aslında ajans modeliyle çalışıyorsunuz.
Doğru, doğru.
Müşterileriniz sizden bir istekte bulunuyorlar. Siz o isteği sağlıyorsunuz. Bir hizmet veriyorsunuz aslında. Tasarım hizmeti veriyorsunuz.
Aynen.
Yani, ürün geliştirme hizmeti veriyorsunuz.
Kesinlikle. Yani, dijital ürünlerin, yani bu arada web sitesi, mobil uygulaması, hani örnekli gideyim, gibi bildiğimiz dijital kanalların yanı sıra gömülü sistemler dediğimiz, işte ATM, buzdolabının dijital ekranı, bir smart TV'nin işletim sistemi gibi cihazın içinde bir browser aracılığıyla gösterilmeyen, direkt işletim sisteminin üst katmanında görebildiğimiz kullanıcı ara birimleri için sıfırdan veya var olanların iyileştirilmesi adına firmalara yardımcı oluyoruz. Aslında bir dijital ajansın çok tanımlı bir alanda çalışan versiyonu gibi diyebiliriz.
Şimdi enteresan geldi. Ne sıklıkta bir böyle yeni interface geliyor? Mesela buzdolabı ekranı veya hiç böyle daha önce yapmadığınız bir ekran ne zaman geliyor?
Bu sene
ne sıklıkta geliyor daha doğrusu?
İlk defa bir Connected Home Appliance diye bir şey geldi. Aslında bu da işte akıllı ev sistemleri diye Türkçeleştirebileceğimiz ve de sadece bir işte evin içindeki ısıyı düzenlediğin veya bir kurala bağladığın bir panel gibi değil de bir mobil uygulamadan evin içindeki o mobil uygulamayla iletişimde olan bütün cihazlar, yani buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, televizyon gibi bütün sistemi kontrol edebildiğimiz, birçok sensörden veri alıp çalışan komplike bir dünyaya adım attık. Burada tabii ki ana ekran mobil uygulama olsa da başka birçok cihazla da ilgilenmemiz gerekti. Ama bundan önce mesela geçen sene ilk defa yaptığımız bir şey yok ama bir önceki sene ilk defa buzdolabı paneli konusunda bir deneyim tasarımı yaptık. Ondan önceki sene ilk defa Smart TV'nin deneyimini tasarlamak dediğinizde kumandaya dokunması çok zor. Orası çok endüstriyel tasarım alanına giriyor ama oraya da girmiştik. Kumandadan bir butona bastığımızda televizyonun verdiği bütün tepkimeleri, yani açılma,
ses,
volüm barı, işte EPG nerede çıkacak, home page'de ne olacak, yani bir kısmı programlar geliyor, bir kısmı televizyonun içindeki uygulamalar var, bir app store var, onun içindeki uygulamalar nasıl gözükecek gibi, bize bile ilk defa geldiğinde vay be, ilk çok şey öğreneceğiz dediğimiz projeler oluyor açıkçası. Ses de oldu. Sese de girdik ufak ufak.
Kumanda niye endüstriyel tasarım abi? Yani en çok aslında hani interaktif olduğunuz yere, en çok şey yaptığınız, kucağınız şey kumanda.
%100 katılıyorum ve hatta ya bizim en bugüne kadarki hacimli projemiz, Arçelik projesi, kumanda ile ilgili saptamamız sayesinde bize geldi. Biz şunu inceledikten sonra ekosistemi, şunu beyan ettik. Dedi ki televizyonun birincil ara birimi kumanda.
Evet.
Televizyonun ekranı değil. Evet. Aslında bu önerme demeyelim de saptama aslında bize kapıları açmıştı. Sonra dedik ki kumandayı tasarlayabiliriz değil mi? Ama kumandada çok, yani hem coğrafi kısıtlar var, üretim kısıtları bu arada. Hem o kumandanın içerisindeki parçaların temini, hem bazı televizyon modellerinde etkileşim farklı, işte infrared vesaire, bazılarında wireless gibi böyle korkunç fazla komponentin istisnai yöntemlerle üretildiği bir dünya var. Orada siz kumandanın dış dünyasındaki yani fonksiyonaliteyi değiştirdiğiniz anda arka tarafta o kadar çok şey değişiyor ki genelde çok temkinli yaklaşılıyor. Umarım önümüzdeki sene birazcık işin içine gireceğiz.
İnşallah. Yani, İnşallah. Hani Apple İnşallah. TV'nin kumandasına Artık, bakınca tabii, bambaşka tabii. bir şeyden bahsediyorsun. Zaten ki öyle olması gerekiyor yani.
Altı tuşta bitiyor. Bitebiliyor evet. iş. Ama işte mesela orada da kumandada altı tuşta bitiyor ama ara birimde o altı tuşla işte dikey yatay navigasyonla çalışabiliyor olması lazım. İşte atıyorum okey butonu tek bir buton ya eğer altı tuşa iniyorsa. Mevcuttaki çok butonlu kumandalardaki bazı fonksiyonlar öyle çalışmayabiliyor. Yani şöyle diyeyim, bazı kumandalarda kumandanın üstündeki butonun televizyon ekranında bir karşılığı yok. Şöyle düşün, bir tane bir
mesela... Gerekirse diye mi koymuşlar?
Zamanında biri koymuş, öyle diyeyim sana. Mesela et diye bir tane buton var, basıyorsun, o televizyonun içinde panelden gidip bulamayacağım bir yerdeki bir uygulama açılıyor. Peki bu uygulama girip hani sağ ok sol okla bulabildiğim bir şey mi dersen değil. Dolayısıyla bu kopuk bağlar hem middleware'de bir karşılığı olan hem zamanında legacy sistemlerin zorunluluğu olarak gelen şeyler. Bu arada televizyon deyip geçmemek lazım. Oradaki mühendislikte harikalar yaratılıyor. O kadar kısıtlı bir ortam ki middleware'ler çok eski. Herkes Android TV kullanmıyor. Middleware'in üstünde zorunlu gelen uygulamalar var. Kendi yazabildiklerin var. Bir de chipset'in destekleyip desteklemedikleri var. Şimdi bunların içinde böyle tabutta röveşat atıyor mühendisler. Sen de gelip orada böyle ya bu buraya gelsin dediğin zaman tabii böyle odunu çıkartıyorlar. O zaman 40 saniyede açılır televizyon cümlesini duyduk biz. 40 saniyede televizyon mu açılır abi falan dedik öldü. Dolayısıyla bu yeni şeyler çok heyecanlandırıyor. Sese girmeyi çok istiyoruz. Sesli komut sistemlerinde yer almayı. Evet. O da bizim çok inandığımız UX Writing diye yeni bir yetkinlik geliyor. Güldür güldür Google'ın pompaladığı. Onun alanına giriyor. Yani bilgi mimarisi bunun ara birim eksenindeki karşılığı birlikte nasıl üretilir? Yani mikrokopi yazmak değil aslında sadece. Gördüğümüz bütün text-based informasyonun arka tarafındaki kararları alan yetkinlik aslında. Taksonomi, içeriklerin birbirleriyle olan ilişkisi, markanın tonlamasının buraya yansıması gibi. Orada ses tabii ki en önemli aslında ara birim komutu. Oralarda bir şeyler yapabilirsek çok mutlu olacağız önümüzdeki
sene. Şu an bir proje var mı onunla ilgili?
Yok. Keşke yok. Olsa yok yok yani öyle şey hani gizem de yapmayayım. Bir ara girer gibi olduk ama olmadı henüz.
Google Assistant yeni Türkçe olmaya başladı. Belki evet. Onunla da beraber. Markalar da girer bence. Şimdi Google'un evet. bir reklam var ya şimdi yeni dönüyor YouTube'da. Home Alone şeyine temasıyla yapmışlar falan. Onunla birlikte bence markalar da artık şey yapmaya başlarlar. Türkçe'de geldikten sonra herhalde.
Bana da öyle geliyor. Bir de geçenlerde bir şeyi okudum. Cem Say'ın bir kitabı çıktı. 50 soruda yapay zeka diye. Orada Google Translate'in algoritma değişikliğinde nasıl bir olumlu sonuç farkı olduğunu anlatmış. Yani bir ara majör bir değişiklik yaptılar sesi tanımlama ekseninde. O mesela bir anda daha önceden hiç çözümlenemeyen voice interaction problemlerini ortadan kaldırmaya başladı. Çünkü Türkçe'de şu anda en büyük sıkıntı sisteme sözel mesajı algılatabilmekte. Geri kalanında bir sıkıntı yok.
Onun diliyle konuşmaya çalışıyoruz Aynen. zaten. Onun algılayacağı şekilde. Cümleleri Aynen. o şekilde kuruyoruz. Evet.
Ama İngilizce TRT Türkçesiyle. Evet abi öyle bir dünya yok yani. Hani mesela şu anda da bankacılık uygulamalarında sesli komutun çok kısıtlı bir alanda koşmasının temel sebebi EFT yapmak istiyorum mu diyoruz yoksa para göndereceğim. Göndereceğim. Yani göndereceğim de deniyoruz. Evet. Şimdi bunları işleyecek dil işlemci Türkçe'de var birkaç tane çok iyi girişim. Ama daha yaygınlaşamadı. Onlar bir şey yapmadan yani teknoloji bizim önümüzü açmadan biz deneyimi tasarlayamıyoruz ne yazık ki. Şeye vurup vurup geri geliyorsun. Bu arada, anlamıyor yani.
Bu İngilizce'de de aslında tam çözülmemiş bir şey yani. Bende şey vardı Echo Dot vardı. Amazon Echo Dot vardı. Alexa. Alexa ile çok daha düzgün İngilizce konuşman gerekiyor.
Doğru.
Böyle bir önce düşünmem gerekiyordu cümleyi kurmadan önce. Sonra Google Home aldım. Google Home'da çok daha diyalog. Hani hatta sonra ikinci şeyde hani bir şey soruyordu sana, sen cevap veriyordun Google Home'da falan, çok daha insana benziyordu. Amazon orada belki şeyliği bize verdi biraz. Biraz zorluğu siz çekin dedi ama Google tam tersine ben çözerim senin için dedi. Yani orası da İngilizce'de de çözülmemiş yani bir alan herhalde.
Ya, bence bizlerin çocukları yani 18'ine geldiğinde klavye diye bir şey olmayacak ortada. Evet. Yani klavye bu arada yani dijital klavyeyi de görmeyecek onlar. Ama o süre o kadar uzak olur mu? Mesela benim büyük oğlum 10 yaşında o görebilir ama küçük oğlan 4 yaşındaki bence hani okula başladığında onlar sesli komut verecekler gibi geliyor. Veyahut da en kötüsü conversational UI şeye dönüşecek artık. Hani herkesin kullandığı bir interaksiyon kurgusuna. Öyle bildiğimiz komut yazma, mouse'la klikleme falan filan kalmayacak gibi mi geliyor?
Ama interactive screen bence kalır ya. Yani hani swipe veya herhangi bir benzeri bir dokunmatik şey. Çünkü o yine de bazı şeylerde konuşmaktan daha hızlı.
Doğru. Doğru.
Yani tık tık tamam bitti. Diğerinde şuraya gidip şunu yapar mısın falan filan veya işte bunu yapmak istiyorum falandan daha da hızlı olabilir yani.
Doğru.
Ya göreceğiz bakalım.
Ya kişiselleştirmeyi ne kadar hızlı çözerlerse aslında bize seçim alanı da o kadar az kalacak. Yani benim yerime yapacak zaten her şeyi. Sadece teyit edecek. Eve girdiğimde 18 değil mi Yakup dediği anda benim hani işte ısıyı aç 18'e getir dememe de gerek kalmayacak.
Evet.
Ama işte bunlar şey... bence büyük zıplamalar olacak yakında. Yani bir anda böyle patlamalar. Ama ne kadar çabuk UX'e, CX'e iner orası meçhul.
Bayağı enteresan şeyler üzerinde çalışıyorsunuz.
Evet,
yani onda
evet.
Güzel bir giriş yapmış olduk.
Doğru, doğru.
Kaç kişi var abi ekipte şu an?
Sherpa tarafı 16 kişi. 3 kişi de Sherpa blokta var. Biz Sherpa bloğu ayırdık bu arada. Sherpa'nın bloğuydu. Kullanıcı deneyimiyle ilgili işte Türkçe içerik ürettiğimiz bir platform. 750 tane makale oldu şu ana kadar.
Çok sağlam girdiniz oraya. Yani yazılı, video,
tabii.
Başka?
Video şey şu anda yani içerik formatı olarak text based ve şey var, video var. Ama içeriğin kategorik dağılımı felaket coştu. Yani eskiden sadece kullanıcı deneyimiyle ilgili bilgilendirici içerik yazardık. Şimdi girişimcilik var, tasarımın hayatımıza dokunduğu her yer var. Seçim sistemi nasıl tasarlanır? İşte robotik cerrahide robot nasıl tasarlanır gibi alanları çok genişlettik. 2 yıl önce aslında bu DAAS'la da ilgili bir karar. Biz 5 yıldır bütün eforu logluyoruz. Yani ne yapıyorsak kayıt altında. Kaç dakika harcadık telefona, iç toplantıya, işte yok işte şirket yemeğine vesaire gibi. Her sene artan bir içerik üretim kaynak tüketimi olduğunu görüp bunun bize geri dönüşü evet inbound marketing'de çok olumlu. Sherpa'ya hep bir apolet kattı bu. Ama bir yandan baktığımızda da bu böyle gitmeyecek. Yani daha bir büyük adım atmamız lazım. Bir büyük adım attığımızda stüdyonun %25'iydi o zaman. 30-40'lara ulaşacak bu. Bize o zaman hizmet satılabilir kaynak olarak kalan kısımla da finanse edemiyoruz sistemi. Bunu hem ayrıştıralım hem de çok kemik bir kullanıcı grubu oluştu. Belki bunların faydasına olabilecek bir hizmete dönüştürürüz bu içeriği. Böylelikle buradan da bir gelir modeli deyip Sherpa Blog'u ayrıştırdık. Geçen senenin başında. Onlar da bir 3 kişilik bir ekip. 16 kişilikte bir Sherpa kadrosu.
Size podcast'e yakışır.
Yakışır. O da var. Şimdi üyeliği açtık. Webinarlar, işte ücretsiz webinarlar vardı, sonra ücretli yaptık. 15 kişiyle limitledik ki insanlar soru sorabilsin diye, interaktif olsun webinar. Sattı bu arada inanılmaz bir şekilde. Bu bizim için büyük testti bu arada. İçeride bahisler falan şey yapıldı.
Ne kadardı peki?
Efendim?
Webinar ne kadardı?
Şimdi 1 saatlik bir slot. Early Bird'ler 80-90 TL bir seat. Son güne kalırsan 130 TL. Bu arada bu fiyatlamayı da Amerika'daki bir araştırmadan kendimize referans alarak koyduk. Oradaki işte doları Türkçe yani TL'ye çevirmedik. Ama işte bir webinar eğer ücretliyse 55 ile 65 dakika arası olmalıdır araştırma sonucu. İşte dakikası 2 doları geçmemelidir gibi. Oradan birkaç parametre alıp bir test drive'a çıktık. İyi ki tuttu. İkinci Bir daha yapalım dedik. O da tuttu. 9 tane oldu. Bu arada o 15 kişinin dışındakiler de ya biz giremedik ama bunun video kaydını izlemek istiyoruz. Satın bize dedi. Şimdi onu da devreye aldık. Böylelikle çok daha ucuza webinar kayıtlarını izleyebilecek insanlar. Bu işte o ölçeklenebilmenin önünü açtı açıkçası. Umarım seneye artacak.
Şimdi aslında Şerpa'nın çok güzel bir şey hikayesi var. Ne zaman kuruldu abi Şerpa?
2013 1 Mayıs.
2013 1 Mayıs.
Evet.
Bir ajans olarak doğuyor.
Doğru.
Klasik bir ajans modelinde müşterilerden müşterilere teklif veriliyor. Müşteri Doğru. kabul ediyor. Proje yapılıyor. Büyük bir ihtimal proje yol üstünde değişiyor. Büyüyor.
Doğru.
Vesaire ve siz onun tahsilatını yapmaya çalışıyorsunuz.
Doğru.
Sonra bir şeyler oldu ve evet. sizde bir değişiklik oldu. Yani orada neydi yaşadığınız problemler?
Şu,
önce?
2013 Mayıs'la 2016 Ocak arasını aslında bütün bunların tohumlandığı dönemi çok hızlıca özetleyeyim. Biz 1 Mayıs'ta kurulduğumuzda benim daha önceden kurucu ortağı olduğum Keyfruit diye bir web stüdyo, yani yazılım da yapan, web ve mobil uygulamalar geliştiren bir dijital ajanstı o. Sosyal medya tarafı veya paid medya tarafı olmayan dijital ürünleri komple anahtar teslim verdiğimiz bir işti. Biz onu Nisan 2013'te kapatma kararı aldıktan sonra ben dedim ki yeni bir şey başlatacağım. Ama bu sadece bir alanda çok iyi olacak. O da benim o zamanki uzmanlığım olan kullanıcı deneyimi tasarlama. 2013'te çok az sayıda bu işle ilgilenen firma vardı. İşte User Spots vardı, IAM vardı. Fjord ufak ufak Türkiye'ye giriyordu. Galiba UX Services de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama herkes kullanıcı deneyimi testleri yapma. Çünkü ortada böyle bir ihtiyaç olduğuna dair bir şey bile yok. Bilgilendirme bile yok. Biz bir kullanıcı deneyimi tasarımı ajansı gibi kurulduk. Ve de az önce de dediğim gibi insanlara bir ihtiyaca binaen hizmetimizi tekliflendirdik. Nasıl teklif veriyorduk? Bir ihtiyaç geliyor, deniyor ki tamam siz kullanıcı deneyimimizi tasarlayın ama o kadar henüz bilgi seviyesi düşük talepler geliyordu ki spesifik olarak şu alanı düzeltin, test yapın, işte bize bir journey mapping ile gelin gibi değil de tamam bizim kullanıcımızın şikayeti var bunu giderin idi. Biz de ne yapıyorduk? Belli işe bakıp belli efor öngörülerinde bulunuyorduk. Diyorduk ki buna 10 adam gün harcarız. Herhalde bu 10 adam günde 20 ekran yaparız. 10 test yaparız gibi. Biz o zamanlar adam günü değil de bu çıktıları fiyatlandırıyorduk. 10 ekran, 10 test. Şu kadar. Bu teklifi böyle yazdığınız zaman karşı tarafta otomatikman ben senden 10 ekran alacağım, 10 test alacağım diye kabul ediyor süreci. Tabii UX öyle bir şey ki biz hep şöyle anlatıyoruz. T anında başlar hayatında yoksa ve hiç bitmez. Yani bu UX'in sonu olduğunda sen aslında artık kullanıcına hiç kulak vermeyen, benim dediğim olur diyen ve kafana göre ilerlediğin bir dünyaya geçiyorsun. Böyle proje bazlı yürümüyor iş. Başlasak da yolun ortasında projenin kapsamının değiştiğini de gördük. Çıktıların 10 ekranda değil 20 ekranda veya 3 ekranda bittiğini de gördük. Ve ne yazık ki verdiğimiz tekliflerin kapsamları ile ilgili hep problemler yaşadık. Yani hep bir sürtüşme oldu proje sahibiyle. Finansal açıdan böyle teklifler verdiğinde %20, %30 peşin, arada koyduğun önemli bir tarih veya çıktının tamamlanması durumunda bir %30 daha, bir de meşhur bitince %40 denilen üçüncü vadeyle hiç bitmeyen projelerde %40'ların peşine düşer oldu. Şimdi küçük bir stüdyonun hele ki böyle baştan büyük nakdi sermayeyle girmediğinde nakit akışları batma sebebidir eğer olumsuz gidiyorsa. Biz 2013 Mayıs'tan sonra ilk 6 ay zaten Şerpa'yı anlatmaya çalıştık. Sonraki 2014 yılında çok güzel işler yaptık. Vay bu herifler iyi dediler. Ama yani bir şeyleri çok iyi yapıyoruz ama finansal anlamda kötü gidiyor her şey. Ekibi büyütmemiz lazım. Birçok yetkinliğimiz eksik. Adam alamıyoruz çünkü para gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. 2015'te artık böyle şeye çıktı. Yangınlar var yani. Çünkü iyi iş yaptığın zaman iyi iş veren sana geliyor. Ama iyi iş veren böyle geldiği zaman ne yazık ki senin problemlerin proje sayısı arttıkça artmaya başlıyor. Yani iş aldıkça batma riskin artıyor açıkçası. Benim de Keyfruit'tan bir böyle arka tarafta yanan bir şeyler olduğu için yine mi aynı şeye şarampole gidiyoruz deyip 2015 civarlarında ben dedim ki bu fiyatlama modeli yanlış. Yani böyle project based UX fiyatlanmamalı. Araştır, oku, oku, oku, oku. İşte time and material kurgular çıkıyor. O da nedir? İşte aslında sen saatini satarsın. Bu saatin karşılığında da müşteri senden belli çıktılar satın alır. Sen saatini ona veriyorsundur. O da onun karşılığında çıktıları alıyordur. Nihayetinde ama iş harcanan eforun saat bazlı ölçüldüğü, fiyatlandığı bir modele evrilebilir. İşte avukatların gelir modeli ne? Türkiye'de başka şeyler uygulanıyor mu gibi birçok araştırmadan sonra Focus Based Pricing diye bir makale yazdım ben. Dedim ki dijital ajanslar için yeni bir iş modeli önermesi. Burada da dedim ki siz aslında bir dijital ajanstan, yazılım evinden yani hizmet üreten firmadan çıktı falan almıyorsunuz. Siz onların odağını alıyorsunuz. Bu adamlar sizin işinize ne kadar odaklanırsa o kadar kaliteli iş çıkartıyorlar. Dolayısıyla onlar, biz keza, size odağımızı fiyatlamalıyız. Odak ne kadar yoğunlaşırsa, birincisi o etkiyi de, yani yaptığımız işin etkisinin de o kadar pozitif olduğunu gördüğümüzden bunu söylemiştim. Bir işe ne kadar az odaklanırsan o kadar çakıp geçiyorsun çünkü. Bir an önce çıksın geçsin diye elinden. Ama bir firmanın odağı limitli aslında, limitsiz değil. Ne limitleri var? 9'da geliyorsun, akşam 8-6'da çıkıyorsun ama sen aslında 9 saat çalışmıyorsun. Nette ne kadar çalışıyoruz diye geri dönüp bakabileceğimiz bir bilgimiz vardı Allah'tan. Çünkü 2013 Mayıs'tan beri biz log tutan bir firmayız. Log'u nasıl tutuyoruz? Herhangi bir proje yönetim yazılımında göreve bağlı harcadığımız eforu gün sonunda değil o anda kaydeden bir stüdyoyuz.
Yani niye kaydetmeye başladınız onu?
Çünkü
loglamaya niye başladınız?
Ölçemediğimiz hiçbir şeyi iyileştiremeyiz. Bana kuralı her yerde yapışık. Ya nasıl ölçeceğim ben? Bu ay çok iyi gittiğin karşılığı kestiğimiz fatura mıdır? Aldığımız 3 şakşak mıdır? Veya işte ödül müdür? Nedir? Bence zamanı efektif kullanmak. Yani bu burada birlikte geçirdiğimiz zamanı efektif kullanabiliyor muyuz? Zamanı ölçmüyorsak da neyin efektif olduğuna karar veremiyoruz. Dolayısıyla zamanı ölçmeliyiz. Bizim ana kuralımız ne yapıyorsak yapalım bunu ölçümleyelim süre bandında. Çünkü zamanımız limitli. Geriye doğru filtreleye gittiğimizde ya bir günde baktık ki biz aslında 6,5-7 saatin üstünde kaliteli üretim yapamıyoruz. Yani o sabahladıkların hepsi yalan. Yani oradan bir şey çıkmıyor aslında. Adam timer'a basıyor ve ekrana bakıyor boş boş. Onun yerine eve gidip uyuduğunda, öbürsü gün döndüğünde belki de 3 saat logladığı işi 1 saatte yapabiliyor. Dedik ki ya bir cap koysak buna, bir günde 7 saatin üstünü kabul etmesek. Peki biz bu 7 saati sadece müşteri işine mi harcıyoruz? Hayır. İçerik yazıyoruz. İç toplantı yapıyoruz. Tasarım metodolojimiz var. Onun için kafa patlatıyoruz. Nasıl tasarım yapacağız? Atıyorum bu süreci nasıl deşifre edeceğiz? Belgeler nasıl çıkacak? İnsan kaynakları görüşmeleri yapıyoruz. Pıt pıt pıt saydığın zaman biz bu 7 saati hadi gün ayda 21 iş günü olsa 147 saatin 147'sini de satmıyoruz aslında. Bir dönüp baktık %65 civarında müşteriye harcadığımız efor var. Oradan da aşağı yukarı 90 saat diyelim. Aslında bir kişinin bir stüdyoda müşteriye faturalandırılabilecek eforu var. Geri kalanı bizim kendimizi geliştirmek, büyütmek, insan kaynaklarıyla ilgili eforlarımız. Ben bu 90 saat aslında bir kişi bazında fokus atayabiliyorum. Peki bu 90 saatin 90'ını da faturalandırabiliyor muyum? O da değil. Çünkü 90 saatin içinde iş geliştirme toplantıları da var. Bir kontrat almak için 3-4 görüşme yaptın. Onları da didakt etmeye başla. Biz bunları budaya her bir ekip üyemizin bir ay içerisinde bir proje için atayabileceği zamanları bulup buradan bunu adam saati kaç liradan satarsak bizim break even'ımızı bize verir diye aslında bütçemizi doğrulamakta kullandık. Yani biz bugün konta açtığımızda 100 lira yakıyoruz. 100 lirayı şu kadar saat efor harcayarak kazanabileceğiz. O zaman adam saatimiz kaç lira? Bu kadar. Biz bunu nasıl yukarı çekebiliriz? Kâr edebilmek için. Daha değerli olmalıyız, daha inovatif olmalıyız. İnsanlar bizle çalışmak istemeli ki fiyatımızı dayatabilelim diye. Biz tersten mühendislikle aslında karlılık arttırımını doğrulamaya başladık. Yani %40 karlı olabilmemiz için adam saati şuradan satacağız ve bu eforu burada tutacağız gibi. Bunlar hep böyle spreadsheet manyaklıkları. Bir yerden veriyi al, optimize et, bunu fiyatlandır. Rekabette ne yazık ki adam saat fiyatlamayan Türkiye'de rakiplerimiz var. Dolayısıyla yurt dışına bak. Ama o adam bambaşka bir gerçeklikte yaşıyor. Biz saat nasıl satacağız falan diye bir yıl kafa patlattık bu makalenin sonrasında. Sonra da dedi ki herkese anlatıyoruz. Kendimiz de yapalım. Test ettik. Aktif kontratımız olan kişilere gittik, dedik ki biz önümüzdeki sene buna geçeceğiz. Bu modelin adı DaaS, Design as a Service. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dediler ki burası hayatta bize gelmez. Bunu şöyle yapın. Bayağı aslında fikir doğrulamada karşı taraftan product market fit'i sağlayacak çok güzel içgörüler aldık. Bunlardan en önemlisi, saat satıyorsanız ve bunu bana düzenli satmak istiyorsanız, bir, ben bu saatlerin çok net bir şekilde nasıl harcandığını bilmeliyim. İki, eğer ki bana ben senden bir istekte bulunduğumda bana çıktıyla değil saatle döneceksen, bu çıktıyı neden 30 saatte yaptığını bana anlatabilmen lazım. Yani ben senden bir mobil uygulama 10 ekran diye talepte bulunuyorum. Sen bana diyorsun ki 300 adam saat. Anlat bana, niye bir ekrana 300 bölü 10 30 saat harcıyorsun? Bunların hepsi bizde, bunun gibi birçok istek. Çok daha fazla şeffaflaşmamız gerekiyor şeyini tetikledi. Ki bunu her seferinde anlatmayalım. Bu arada dramatik bir şey bizim için, nasıl diyeyim, çok önemli bir dönüm noktasıdır şeffaflaşma kararı almak. Çünkü işte buffer'a bakıp falan öykünüyorduk, ağzımızın suları akıyor. Neden bu adamlar bunu yaptı derken bize neden ortaya çıktı. Biz de dedik ki dahası bir abonelik sistemi olarak lanse edelim. Çünkü Türkiye'de abonelik ekonomisi ufak ufak filizlenmeye başladı. 2016'nın başından bahsediyoruz. Aboneliğin bir fee-based anlaşmayla karıştırılmaması için, çünkü ajansların fee bazlı çalışanı da var. Her ay sabit ücret alınan. Burada ne gibi problemler var, ağrı noktaları, onları tespit edelim. Onları direkt çözecek şekilde aboneliği tasarlayalım. Lak diye bunu sorunca çıktı. Bu arada hep aynı adamlara gidip soruyoruz. Bunalttık adamları. Aktif bütün müşterilere veya potansiyellere bu modeli gösterip anlattırıyoruz.
Peki ilk tepkileri ne oldu? Yani
çok güzel,
çok
ama
farklı bir şey söylüyorsunuz çünkü. Yok, çok
güzel ama yapmayız. İlk gösterdiğimiz kağıtta bu arada. Sonra bu arada bu fikir doğrulamada her aldığımızda üstüne ekleyip bir sonrakine gidiyorduk. Dramatik kırılım. Yani kabul ederiz biz bunu herhalde. Her ayın sonunda size dakika bazında görevlerimizi nasıl yaptığımızı raporlarız cümlesi ve en bence fantastik olanı, 100 adam saat mi alıyorsun bizden her ay? Bunun %50'sini tutarım. Yani sen 100 adam saat aldın ama diyelim ki 40 adam saat harcadık sana. Bir şey oldu, harcayamadık. Sen dedin ki durun, bir şey oldu. 50 saat fatura alan, yani 50 saati yok sayarım harcanmış. Geri kalan 50 saati yakmam, bir sonraki aya devrederim dediğimizde oldu. Çünkü fee-based anlaşmaların pain point'i şuymuş bu görüşmelerde çıkan. Ajans bize her ay 10 bin lira fatura kesiyor. Onun içinde bir o SLA'de işte 10 tane banner var. 5 tane işte e-bülten var. 4 tane de sosyal medya postu var. Ama biz her ay bu kadar yapmıyoruz ama o paraları ödüyoruz. Halbuki o kazanılmış bir hak. Sen bunu önümüzdeki aya devret sene dememişler bugüne kadar. Öbür tarafta falan yapmış, geçmiş. Biz dedik ki bu eforu biz bir sonraki aya devrederiz. Onu duyunca herkes böyle bir anda ooo dedi, tamam biz buna bakarız, yaparız, olabilir. Sonra da fiyatları kamuya açtık. Orada dananın kuyruğu koptu. Yani adama göre fiyatlama yok bizde dedik. İndirim oranlarını da açıkladık. Çünkü bizim ne yazık ki yine rekabette firmaya göre fiyatlama var. İşin zorluğuna göre fiyatlama var. Bunu işe başlamadan nasıl anlıyorlar bilmiyorum. Biz de öyle değil. Biz eforu fiyatlıyoruz. Kontratın süresine göre fiyatta indirime gidiyoruz. Ve senin ilk 500'de olman veyahut da dün kurulmuş bir girişim olman bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü sana saat harcıyoruz aslında. Yaptığımız şey aynı.
Peki mesela çok zor bir proje geldiği zaman veya evet. teknolojisini çok bilmediğiniz ve neler çıkarabileceğini bilmediğiniz
evet.
şeyler.
Evet.
Onun mesela nasıl planlıyorsunuz? Çünkü diğer taraftan da büyük şirketler büyük bir ihtimal belirsizliği çok sevmeyen organizmalar.
Çok doğru.
Onu ya o belirsizliği onlar için nasıl belirli hale getiriyorsunuz?
Valla şöyle şimdi Agile hala şey yüzünden kabul edilmiyor ya. Hani ben bütün time plan'i göremiyorum. Bu işin son noktası ne zaman olacak? Hmm. Release planning'i işte bana bir milestone'la kitleyin falan filan. Aynı problemleri biz de yaşıyoruz. Bunu şöyle çözdük bugüne kadar. Çok komplike bir problem var ortada. Ve bizden çok detaylı bir üretim planı isteniyor. Üretim planında beraberinde bütün eforunuzu teklifte bize gösterinle geliyor. Biz diyoruz ki size hiçbir şekilde tarih taahhüdünde bulunamayız. Eğer tarih taahhüdünde bulunmamızı istiyorsanız, yani bunu sözleşmeye yazacaksanız bizle çalışmayın. Bu bizim çok net kırmızı çizgimiz. Çünkü biz bunu yaşadık. 2,5 yıl, ben öncesinde 4,5 yıl yaşadım. Ben bir daha aynı şeye basmam yaşta.
Ya bunu diyebilmek de cesaret ister bence yani büyük bir marka yani hizmet aldığınız.
Ya şöyle diyeyim. Onlar da anlıyor. Diyor ki ya biliyoruz ama siz onu oraya yazsanız olmaz mı? Ben de diyorum ki onu yazdığımda sen bunu söz olarak almak için sözleşmeye yazıyorsun. Adı üstünde sözleşmenin içinde. Eğer ki bunun bir yaptırımı yoksa o zaman o cümlenin altına bu tarihi tutturamamanın bir yaptırımı yoktur yazın. Ben o zaman yarın yazayım size istiyorsanız. Ama hem taahhüt istiyorum hem de bu aslında çok geçerli bir şey olmayacak. Bana pek etik bir yaklaşım olarak gelmiyor. Dolayısıyla biz dedik ki eğer ki sapma oranı düşük bir üretim planı bekliyorsanız bizden bir aylık discovery, keşfetme eforunu finanse edin. Sherpa ihalelere de girmiyor bu arada. Konkur diyeyim, ihale demeyeyim de. Konkurda önden bir çalışma bekleniyor çünkü. Biz şöyle bir prensiple başladık yola. Bu bir efor ve sen bunun entelektüel bütün hakkını alıyorsun ben sana verdiğimde. Ama ben ne alıyorum? Sadece konkurda yarışma hakkı ve bir ihtimal size proje yapabilme hakkı. Bizim credentials'ımız var. Buraya bakın. Referanslarımız var. Her biri doğrulanabilir. Bunlara bakın. Bütün şeffaf ekosistemimize bakın ve hala bizle çalışıp çalışamayacağınıza karar veremiyorsanız o zaman çalışmayın. İlla ihaleye girin bize iş çıkartın diyorsanız da parasını verin. Çünkü orada bir emek harcanıyor sizin için. Ama gelip sunum yaparız bir ücret talep etmeden. Tabii ki eski işlerimizi anlatın deyin, anlatalım. Şeye dönersek de o bir aylık keşif sürecinde çok komplike proje. Diyelim ki böyle havalarda uçan binlerce bilinmeyen var. Biz diyoruz ki bu bir ayın sonunda size şunu taahhüt ederiz. Limitlerinizi, rekabetinizi, mevcut durumunuzu ve fırsatlarınızı şu formatta, formatları var bunun bizde. Bu formatta size raporlayacağız. Bunun arkasına da sprint bazlı yani sprintlere kadar bölünmüş bir time plan vereceğiz. Tek bir şerhimiz var. Bu time plan'ın içinde teknoloji geliştirme mi? Biz onu bilemeyiz. Bunun içine teknoloji geliştirmeyi sokacak third party'niz gelip bunun içine bir yerden dalınca ki bizle onları aynı masaya oturtmuyorsunuz bir ayda. Bu plan darmadağın olabilir. Eğer izin veriyorlarsa o bir ayda onlarla da konuşuyoruz. Ya ben bu teknolojiyi kullanabilirim. Bunu yapamam. Bak burada legacy sistem var. Buraya dokunma. Eğer izin verirlerse olabildiğince sapması düşük bir plan getiriyoruz masaya ama hiçbir zaman deliverable'ların tarihlerine bir taahhütte yok işte onu o tarihte vermezsen cezai şart devreye girer. Biz adam saatimizi sunuyoruz size. Çıktıları değil deyip affımızı istiyoruz.
Ve söyle.
Şey soracaktım. Yani böyle dönemsel şeyleri, hani yükselmeler, alçalmalar oluyor. Yükselmeler özellikle.
Tabii,
hani
tabii.
İşte bir firma hani yeni ürün çıkaracağım 2019'da Mart'a kadar bir şeyler yapmam
doğru.
gerekiyor.
Doğru.
Sizinle çalışıyorum ve sizin zaten zamanınızı sonuçta optimize ediyorsunuz. Zaten doldurmuşsunuz.
Doğru.
Ama 3 aylık bir iş gücü fazlasına ihtiyacınız var tekrardan o şeyi satabilmek için. Onu nasıl yapıyorsunuz?
Şimdi abonelik sisteminin birazcık detayına gireyim. Abonelik sistemi şöyle çalışıyor. 1 Ocak 2009 itibari 2019 itibariyle devreye girecek yeni güncellemeyi anlatayım. Sharpa minimum ayda 100 adam saatle proje yapıyor. Maksimum da 200 adam saatle. Üst kepi koymanın zorunlu olduğunu geçen sene anladık. Çünkü onun üstüne çıkma talepleri geldiğinde birincisi bizim slotları çok çabuk kapatabiliyorlar. Çünkü işte 15-16 kişi de bizim aylık ortalama 1400-1600 adam saat arası müşteri kaynağımız oluyor. Birisi girip ben 500 adam saatle hor diye daldığı zaman, bu arada 200 girip yukarı çıktığı bir dünya da olabilir. Hı hı. Biz dedik ki bir cariye, bizim için cari önemli projeden ziyade, 200 adam saatin üstüne çıkmayacağız. Böyle bir yoğunluk olması durumunda biz şunu yazıyoruz, diyoruz ki yoğunluğu bize bir ay önceden haber verirseniz biz size bir soft rezervasyon yaparız. Parasını da istemeyiz bu arada. 200'ün üstünde bir kaynak zorunluluğu var. Bunu ayırabiliyor muyuz, ayıramıyor muyuz? Ayırabilirsek koyarız size ama bunu bütün yıla yaymayız. Sizin ihtiyacınızı giderecek kadar süre. Abonelik aynı zamanda downsize'ları da destekliyor. Örneğin A firması geldi. Dedi ki işte biz Hepsi Burada ile çalışıyoruz şu anda. Hepsi Burada'nın çok yoğun efor gerektiren bir işi var. Ama bu 6 ay sonra bitecek. 6 ay sonra bizle çalışmaya devam etmek istiyorlar. Ama eforun aşağıya inme ihtimali var. Çünkü şu anda backlog'u kimse görmüyor. Diyoruz ki 200-206 ay gittiniz. Eğer ki Temmuz'dan itibaren henüz backlog belli değilse orayı da 100-100-100 kapatın. Üstüne çıkması gerekiyorsa, oldu da oraya backlog item'lar geldi, bize bir ay önceden söylediğinizde onu yukarıya çekeriz. Bir aslında bandwidth yönetimi var bizim tarafta. Burada kendimizi ayarlayabilmek için hep 30 günlük ihbar süreleri koyuyoruz. Ve bu sene mesela Eylül'den itibaren doldu stüdyo. Biz kimseye kaynak satmadık. Bu arada bu Türkiye'de ters karşılanıyor bir yandan. Ne demek satmıyorum, ne demek çalışmıyorum? Biz çalışmıyorum demiyoruz aslında. İnsanlar bunu şey gibi algılıyorlar. Bizle çalışmak istemiyor musunuz? Açıyoruz bütün utilizasyon takvimini. Diyoruz ki yok işte yer. Adam alıverin diyor. Bir kişinin istihdam kararı alındığında onun bir müşterinin karşısına çıkması 3 ay.
Minimum. Tabii.
Minimum. Evet. Biz de bunları anlatıyoruz. Bakın bizden kaliteli hizmet aldığınız için çalışmak istiyorsunuz ama böyle bir dünya yok. Ocağa adres diyoruz mesela. Amacımız bir an önce tabii ki 2019'un yılındaki bütün slotları doldurmak. Şirketi satışa kapatmak. Yani böyle gelsin biraz daha alalım. Öyle bir insan kaynağı yok Türkiye'de. Yani açık söyleyeyim. Böyle 150-200 kişilik UX design stüdyoları kurmak istiyorsanız junior'ı doldurursunuz. Üniversiteden çıkmış yenide. Araştırma kadronuzu büyütürsünüz ama bilgi mimarisi, interaksiyon tasarımı, işte bizde UX intelligence falan gibi ünvanlar var. Yani kantitatif verileri sahaslar aracılığıyla toplayan, kişiselleştirme önerileri geliştiren bu tip adamları biz genelde hep çok yetenekli arkadaşlar bunu içeride eğiterek bu noktaya getirebiliriz.
Ben de tam onu soracaktım. Yani evet. İki soru. Bir, hani sonuçta adam saat ne demek? Yani sonuçta aha, çok tecrübeli birinin adam saatiyle aha, işte yeni birisinin adam saati çok farklı. Aha. İkincisi de bu kendi içinde, yani sonuçta hani UX tasarımı deyip geçiyoruz ama aslında aha, kendi alt dalları olan
doğru,
bir şey. Yani
doğru,
hani bir müşteri gelip işte 30 saat bundan, 40 saat bundan diyebiliyor mu? Böyle ha, bir şeyi o öngörüp, yoksa siz mi? Nasıl yapıyorsunuz yani? Öyle?
Şöyle bizim tasarım metodolojisine Sharpat diye bir isim verdik. İşte Sherpa'nın yolu falan filan. O öyle analojiler seviyoruz baya. Orada dedik ki biz nasıl tasarım yapıyoruz? 4 tane işte adıma böldük. Yani bütün dünyada aynı şeyi evirip çevirip kullanıyorlar. Bu dört tane adımın içinde de yetkinliklerimizi çıktılarıyla birlikte, aktiviteleriyle birlikte dokümante ettik. Neden buradan girdim? Bu yetkinlikler aslında production planning. Biz bir ünvanımız var, UX producer diye. Bu kişiye diyoruz ki proje sahibinin bir bütçesi var. Bu bütçeyi sen yönetiyorsun, sen harcıyorsun içeride. Çünkü iki designer var, bir tane intelligence'ci var oradan deyip takım kuruyor. Onunla bir şeyler yapıyor, parayı harcıyor. Proje yönetimi sende, bütçe yönetimi sende, kalite kontrol sende. UX strateji diye bir yetkinlik var. UX'in stratejisini yazmaktan, yani bu iddiada bulunmaktan uzunca süre çekindik açıkçası. Çünkü çok mambocam bu. Strateji de Türkiye'de çok mambocam bu. Bunu nihayetinde bir şablona oturtabildik. Ve araştırmadan beslenerek bir dijital ürünün, servisin kullanıcı deneyim stratejisi, yolu bu olmalıdır diyebilir hale geldik. Araştırma bizde iki bacaklı. Bir UX researcher tarafı, bu analog görüşmeleri yürüten taraf. UX intelligence engineer var. O da bütün SaaS driven sistemleri kullanan. İçeride işte Google Analytics, Tag Manager, Omniture, işte aklınıza gelecek mainstream tool'ların tamamını kurup, veri toplayıp veya kurulumu denetleyebilen bir kadro yarattık. Çünkü dijital ayak izi bize çok fazla zaman kazandırıyor. UX writer'lar var, 3 kişi. Bunlar bilgi mimarisi, journey mapping, taksonomi çalışması, user flow'lar, ara birime düşmeden önceki bilginin bütün pattern ve anti-patternlerini belirleyen kişiler. UX designer'lar bizde hem visual design'dan hem wireframing'den hem interaksiyon tasarımından sorumlu. Bir de UX engineer'ımız var. O da çıktının teknolojiyle birleştiği noktada uygulanabilir olup olmadığından sorumlu. Yani işte grid doğru mu? iOS guideline'ına uygun mu? Android'e uygun mu gibi. Bu arkadaşın yani yetenekleri sayesinde JavaScript based AB multivariate testler de yapabiliyoruz. Kodlama kısmında destek oluyor. Biz diyoruz ki bakın bizde bu adamlar var. Metodolojiyi açıyoruz. Bu adamlar bunları üretebiliyor diyoruz. Burada herkesin anlayabileceği şekilde bir biz tasarımı böyle yaparız belgesi hazırladık. Handbook.sherpa.digital'da da açtık bunu kamuya. Hatta insanlar birbirleriyle nasıl çalışır içeride onları bile yazdık. Ve diyoruz ki bize para verdiğinizde biz bunlar dışında bir şey yapamayız. Paranızı UX producer denilen arkadaş harcayacak. O ayın sonunda size Z raporu verecek. Mutsuz olduğunuzda da ihbar süreniz geçerli olmak üzere bizi kovalayabilirsiniz. Ama onun dışındaki kısımda, yani burada neden 3 designer çalışıyor, niye 2 UX researcher var gibi sorularınızın hepsini yanıtlarız. Ama dayattığınız zaman o zaman bizim metodolojiyi bozuyorsunuz ve bize kendi işimizi öğretiyorsunuz diyoruz. Siz yapın diyoruz. Çekin diyoruz. Hiç kavga etmiyoruz. Yani o bir şey kazandırmıyor kimseye açıkçası. Senior konusuna da geleyim. İlk gün dedik ki biz junior, senior kavramlarının ölçümlenebilir ve birkaç tane referans noktasıyla doğrulanabilir sınıflandırmasını yapana kadar biz kimseye bu isimleri vermeyeceğiz. Ama aramıza yeni katılan bir insana padavan diyeceğiz. Bu arada 10 yıllık deneyimiyle gelse de padavan diyoruz ona. Star Wars fanatikliği yüzünden. Çünkü bu adam çok komplike problemler çözmüş olabilir. Böyle rockstar olabilir. Ama bizle hiç çalışmadı. Bizim ekiple. Task açmayı bilmiyor. Bizim task açmanın bir kuralı var. Onun altında kaç subtask olur onun da kuralı var. Bir şeyi billable mı, non-billable mı, loglama, bunların hepsinin kuralları var. Bunları bilmeden sen müthiş interaksiyon tasarlıyor olabilirsin ama onu tek başına yaparken yapıyorsun. Bir ekiple çalıştığın zaman bu mümkün olmuyor. Ve ekibe kolektif düşünceyi de desteklemek adına eğer uzlaşamıyorsanız bütün alternatiflerle gidersiniz diye bir hak tanıdık. Bu arada çok büyük bir riski beraberinde getiriyor. Bir onay mekanizması yok Sherpa'da. İşte Ali onaylar, Selen onaylar, Yakup onaylar, sonra müşteriye gider vesaire. Ekip ortak karar alır. Alamıyorsa iki alternatifle gider. gittiğinde de bütün sorumluluğu o ekibindir.
Yani. Ekip dediğimiz peki o müşterinin ekibi mi?
Şöyle, projenin bir ekibi var.
Projenin ekibi.
Bir müşterinin 4 aktif projesi ve 4 tane ekibi de olabiliyor. Bir müşterinin 3 producer'ı da olabiliyor, 1 producer'ı da olabiliyor. Tamamen içeride, yani bizi en çok zorlayan kısım bu zaten. Biz shared hosting firmasıyız, dedicated değil. Sürekli bir arka tarafta management yapmamız gerekiyor.
Onu kim yapıyor peki?
Head of production'ımız var, Selen. O producer'larla birlikte toplanıyor. Her pazartesi günü estimation'lara bakılıyor. Workload'larda şişmeler varsa onların üstünden geçiliyor. Bir önceki haftanın spendlerine bakılıyor. Ne kadar harcadık? Önümüzde teklif verdiğimiz işler başlayacak mı? Böyle büyük bir spreadsheet var. Onun karşısında bakıp sürekli o ekip, producer'lar ve Selen birlikte bunun kararlarını alıyor. Büyük patlamalar olduğunda ben devreye giriyorum. Hani bir şeyler, ne bileyim, dev sıkıştı. Bir çözüm lazım. Orada işte ad hoc bir şey bulma benim sorumluluğumda. Krizde devreye girme benim sorumluluğumda. Ama ben gururla söyleyeyim bunu. Çoğu çıktının ne olduğunu çok sonra görüyorum. Bütün akışları takip ediyorum, yazışmaları vesaireleri. Ama bana gelip biz bunu sunuyoruz, tamam mısın denmiyor içeride. Tekrar söylüyorum, çok riskli projeler haricinde. Bu da işte onu becerebildik demek oluyor aslında biraz.
Şimdi bu da yani buraya gelmeniz de tabii hani çat diye gelinmiyor.
Yok, 5,5 yıldayım.
Tabii. Ve hani, evet, hani şöyle, o projeye bakmadan tabii gitsin seviyesine büyük bir ihtimal içerideki ekibin de seneler içerisinde kesinlikle eğitilmesi ve Sherpa metodunu anlamasıyla geliyor.
Kesinlikle.
Yeni gelenleri veya içeridekilerin eğitimini nasıl sağlıyorsunuz?
Onboarding bizde hala unstructured. Yani birkaç tane kuralımız var. Birincisi, gelen kişi herkesle one on one yapar. Bütün dokümantasyonları okur. Çok var dokümantasyon. Her birinde ilgili kişiye sorularını sorar. Akabinde shadowing projelerine girmeye başlar. Yani non-billable olarak bir daha yaptırtırız ona bazı işleri. Veyahut da bir projede proje ekibinin bile haberi olmadan bir, o yani çözüm bekleyen problemi bir de o çözer. Ekibe gider sunar gibi, müşterinin hiç görmediği. Arka tarafta bizim tamam artık bu arkadaş hazır dediğimiz noktaya genelde işte 2 ila 3 ayda geliyorlar. Toplantılara katılır, söz almaz. Hiçbir şey sunmaz. Bizim için tamam dediğimiz nokta kendi işini proje sahibine sunduğu gündür. Sherpa'da bir başka kuralda işi yapan sunar bizde her zaman. Yani bir taksonomi de onu kim çizdiyse onun tarafından sunulur. Ya ben sunamıyorum, terliyorum falan, öyle bir şey yok. Terleyeceğim ama sunacağım. Sunana kadar debeleneceksin diye. Çünkü şeyi, feedback loop'larını çok daralttık böyle ki. Bunları da test edip görüyoruz bu arada.
Bu arada müşteriye sunumdan mı bahsediyor?
Müşteri sunumu, tabii tabii. Müşteriye gidip visual design kendi yapan adam tarafından sunulur. Bak bunlar kolay şeyler. Ama birine kategori ağacı sunarken bir tane tabloyla gidiyorsun. 4 metre, 2 metre print out. Yer bakımını sun. Adam ona baktığı anda senden nefret ediyor zaten. Çünkü hani neyini anlatacak ki bunun diye. Oturuyor tek tek oradaki kararlar neden oldu vesaire, bunların hepsini yapan sunuyor. O gün artık bizim için olduğu gündür açıkçası.
Peki yani şimdi aslında şöyle bir benzerlik görüyorum. Sizin eski model bizim yazılım dünyasında aslında waterfall dediğimiz şeye benziyor.
Doğru.
Sadece orada waterfall'da bir taraf müşteri.
Doğru.
Sizin tarafta.
Doğru.
Abonelik modeliyle sanki biraz daha Agile'a yaklaşmışsınız.
Kesinlikle.
Gibi. Yani model anlamında.
Doğru.
Kendi
doğru
içeride Agile kullanıyorsunuz da. Çünkü sürekli devam ediyor.
Doğru.
Zaten demiştin yani UX mutlak bir nokta değil.
Evet.
Süre gelen bir şey. Doğru. Sürekli devam eden bir şey.
Doğru.
Peki hani bu Agile'in bir parçası da kendi iç süreçlerimizi sürekli geliştirmek.
Doğru.
Bunu nasıl yapıyorsunuz?
Bizim Sprint Zero diye bir tane etkinliğimiz var. Proje yönetimiyle ilgili geliştirilmesi gereken alanları sürekli bir tane bir projede topluyoruz. Yani şurası patlıyor, burası doğru düzgün çalışmıyor diye. Orada bir backlog oluşuyor. Yılda 4 defa yapmaya çalışıyoruz ama genelde 3'te kalıyor. Sprint Zero'da bir ekip proje yönetimindeki belli başlı öncelikli istekleri alıp bunların çözümünü ekibe sunuyor. Sonra hep beraber kavga ediyoruz. Öyle olmaz, böyle olur vesaire diye. Ve sonrasında Sprint Zero'dan sonra proje yönetimimizde yeni bir süreç başlıyor. Yani kendi içimizdeki eksikleri giderdiğimiz. Geçen sene biz Zoom Out diye başka bir etkinliğimiz var. Tamamen sürecin içinden dışarı çıkıp kendimize baktığımız, yılda iki defa yaptığımız bir çalışma. Bu sene ilk defa onu işte OKR'lerle de bağdaştırıp yani dışarıdan bakıyoruz. İyileştirecek birçok şey görüyoruz ama bunları bir ölçümlenebilir parametreye bağlayalım deyip küçük proje takımları oluşturup bunların üstüne eğilmeye başladık. Bütün ekip, yani bütün şarpa pazartesi günleri bütün iki haftanın planlamasını yapıyor. Bütün 16 kişi bir ekranın başına oturuyor. Verdiği estimation'ların işte haftalık sürelerin üstüne çıktı mı çıkmadı mı, çıktıysa neden çıktı diye diğer ekip arkadaşlarına anlatıyor. Bu yaklaşık 2 saat süren bir süreç. Bunlarla beraber elimizde sürekli içeride insanların mutsuzluğuna yol açabilecek ipuçları oluşuyor. Bunları insan kaynaklarındaki yani maaşından haklarına, müşteriyle yaptığımız sunumlardan istihdama kadar her noktaya sıvamaya çalışıyoruz. Yani iyileştirme ekseninde. Sürümle ilerlemek belki de bunun içindeki en güzel şey. Çünkü her şeyin, yani İK istihdam sürecinin bir sürümü var. Biz böyle yaparız. Tasarımın bir sürümü var. Böyle yaparız. İşte maaşları işte yılda iki defa yaparız. Onların yöntemi budur. Bunların bir sürümü var. Her şeyi bir sistemle bağlamaya çalıştık. Onu geliştiriyoruz aslında biz. Yani küçük küçük sistemlerimiz var. Bunların hepsi toplanınca adı Sherpa oluyor. Bunların her birinin de bir sürüm numarası var. O sistem iyileştiğinde release note alınıyor. Bak bunları değiştirdik diye bütün ekibe iletiliyor.
Bunları da dokümente ediyorsun.
Hepsini. Her şeyi.
Peki şu an sence bir sonraki versiyonda ne olacak? Şu an daha çözemediğimiz...
Dedicated server'a dönüşeceğiz. Öyle değil mi? Yani shared hosting, bizim bir ara Radore ile çok sık çalışıyorduk. Oradakilerle, benim eski arkadaşlarım. Abi shared hosting güzel, yani cash flow yaratıyor ama yani management'ı çok zor diyorlar.
Yoruyor.
Çok yoruyor, ticket sayısı çok. Dedicated'da bilen müşteriye çalışıyorsun. Makineyi kiralıyorsun aslında ve managed service de çok, yani çok yüksek bütçede değil bu arada, kalitede. Yani öbüründe çünkü işte benim e-mailler gitmiyor da sen uğraşıyorsun. Dedicated team mantığına dönebilmemiz için takımların formasyonunu standartize etmemiz lazım. Yani bir UX takımı, işte bir writer, bir researcher, bir designer, bir bilmem neden oluşur. Bu adamların bunlara verilecek projeler de eşit çeşitlilikte olmalıdır. Çünkü bir takıma sürekli televizyon verirsen bir süre sonra yakıyor kafayı. Emlak verirsen onda da yakıyor ama. Dolayısıyla bu mix'i henüz çözemedik. Ama 2019'da denemelere başlayacağız. Bir Hintli firma bizden böyle bir şey istedi çünkü. Ama bu bir süre sonra o takımı komple satın almak isteyecek firmalara da kapıyı açıyor. İşte bizim çok sevdiğimiz Tihan Lux vardı. Facebook böyle pop diye aldı adamları. Digital Telepathy vardı. Onları da satın aldı. Hep müşterileri firmaları satın alıyor. Ya da ekibi alıyor içinden. Sherpa'yı böyle hani satalım gibi bir derdimiz yok. Kendi ürünlerimizi yapalım diye bir derdimiz var. Ama karlılığı yukarıya çekebilirsek ancak bunu yapabiliriz. Dışarıdan sermaye falan sokmadan. Dedicated team'i önümüzdeki sene en azından bir projede deneyeceğiz. Bakalım ne olacak.
Peki bu model, yani dedicated veya shared, 100 kişiyle işler mi?
Yok. Yani, ya bizim sistem işlemez şu an.
Çok çabuk söyledin.
Yok. Yani şu an işte 15-16 kişi, bir ara bir simülasyon yaptım. Hani nereye kadar çatlamadan gideriz diye. Eğer ki ara benim işte böyle çok çavuş diyorum, böyle kötü algılıyorlar ama ara katman yaratmadan bu lateral organizasyon 30'da böyle şey vermeye başlıyor. Yani çünkü altta bir tane destek noktası var bizim sistemin. O destek noktası da şu anda head of production dediğimiz kurgu. Şimdi bunu 3'e çıkartmadan 30'un üstüne çıktığınız anda o kişi de güm diye kırılıyor. 3'e çıkarttığınızda bu sefer de o kişilerin altını departmanlaştırmanız gerekiyor şirketi. Departmanlaşmak lateral organizasyonu çok bozan bir şey. Bu sefer çünkü cross matrix bir hale geliyor. O adam hem ona bağlı ama aynı zamanda buna bağlı. Şu rolde böyle yapıyor, bu rolde böyle yapıyor gibi.
Bir de birinin Bentley'de açık kullanılmamış olacak, diğeri full olacak. Evet. Oradan oraya geçecek.
Abi çok,
kim yönetecek?
Çok, çok komplike. Burada birazcık Basecamp'çilerin dediklerine güvenip küçük olsun bizim olsun diye 30'da bir cap koyun. 30'u geçmeyeceğiz hiçbir zaman diye. Hatta 20 aslında da. 20 ile 30 arasında atıyorum iki tane dedicated team kurup onları birine kitleyebiliriz. Bu 20 kişiyi de shared çalıştırabiliriz gibi mixlere gidebiliriz. Bir de Londra ofisi açılıyor. Onda hala mesela çift stüdyo olduk ama orada bir stüdyonun içinde insan yok. Oraya insan götürürsek bu sefer coğrafi dünyaları ayıracağız. Bu kadar sinerjiyi ayakta tutabilir miyiz gibi. Yaşamadan göremeyeceğimiz ama çözülmesi çok kolay olmadığını düşündüğüm bir ton şey var. Önümüzde engel.
Peki bu geçtiğimiz ya çok ya hızlı anlattık bunu ama gerçekten dramatik bir değişiklik. Tabii. Yani herhangi bir şirket için bile dramatik ama Türkiye için de bence çok dramatik bir bu transparanlık. Ya bizim şirkette de öyle. Hani şu an CEO'muz her şeyi anlatıyor. Yani bir kere hatta bir cuma akşamı bayağı bütün finansalları açtı ve hani Excel'de şu şöyle çarpılır, bu böyle olur, bilmem ne filan falan her şeyi gösterdi ve hani şahsen benim için bile ilk buraya geldiğimde ne kadar transparan, ne kadar ki hani tanıyordum yani bu insanları, benim için de şeydi yani. O yüzden Türkiye'de böyle bir transparanlık çok zor. Eminim ki şirkette çalışanlar için de alışılması biraz da, yani alışmaları biraz zaman almıştır.
Evet, yani bir kere en çok duyduğumuz cümle iş görüşmesinden sonra bir ay geçince ben bana anlattığınız görüşmedeki anlattığınız Şerpa'nın yani hep tam böyle anlatılır da içine girince böyle çıkmıyordur. Yani mutlaka vardır bir allem kullem olduğunu düşünmüştüm. Öyle değilmiş. Ya bu beni en çok mutlu eden şey. Ne anlattıysanız o oldu. Şeffaflık beraberinde tabii ki yani güveni tasarlamaya çalışıyorsan beraberinde hep iki kere düşünerek karar alma gerektiriyor. Çünkü onu açıyorsun birisine. Üstü kapalı olsa arkada öyle dememiştim falan deyip geçebilirsin ama koydun mu yazdın oluyor oraya. Bunu yapmasaydık muhtemelen Şerpa'yı kapatırdım. Yani bu değişim sonuç vermeseydi, yani bunu başaramasaydık tekrar geri dönüp işte proje bazlı iş yapalım mı dönmezdim yani muhtemelen.
Başka bir iş.
Başka bir iş. Yani ürüncüğün içinde bir rol alırdım. Belki bir yere girerdim. Orada ben hani illa girişim yapmak zorunda değilim. Ama 2016'nın başında bu riskli şeyi aldık. O günden bir 2016'nın sonunda büyüdük. 2017'nin sonunda bir daha büyüdük. Karlılığı da arttırabildik. Yani bu sadece böyle felsefi olarak çalışan bir model değil. Finansal anlamda da sonuç verdi. İnsan sayısını arttırmadan adam saat birim fiyatımızı yukarı çekebildiğimiz için ciro büyüdü. Ciro büyüyünce işte EBIT de arttı. İlk başta zararda olan şirket kâra geçti falan filan. Hani bunlar da her noktadan modelin çalıştığını gösteriyor. Önümüzdeki sene de böyle giderse bayağı yani gayet karlı, MRR'ı olan bir stüdyoya dönüşecek. Umarım olur.
Bu arada bu hikaye şey Tunca ve İbrahim'in Kolay Kahve bir dolu baskının yaptığı bir growth meetup vardı. Orada dinlemiştim ilk senden. Orada da bir sunum vardı. O sunumu insanlarla da paylaşabilir miyiz? Podcast'in linkinde veririm. Ya burada o kadar transparan her şey yazıyor yani orada. Hani nakit seviyesinden vesaire ne kadar ciroda her şey yazıyor. Hani orada da görür insanlar hani
tabii. Şeye yani baktığında. Atmıyor bu herif
diye. Evet. Yani gerçekten transparan.
Excel'leri de görürler.
Gerçekten transparan bu. Abi yani bu deneyimlerini bizle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Daha da
İnşallah.
Bilinsin vesaire.
İnşallah.
Çok teşekkürler tekrardan.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Ne demek? Bizim için çok büyük keyifti. Dinleyen herkese de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Paraşütle Üretim Bandı'nın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlere üretimbandlıpodcast.com, Spotify, iTunes ve diğer podcast uygulamalarına ulaşabilir. Bizimle yine sitemizden ya da Twitter hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Gitmeden önce size Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Girişimci Muhabbeti, Sami Can, Barış ve Tuna tarafından sunulan haftalık teknoloji, girişimcilik ve güncel konular hakkında muhabbet ettikleri bir podcast. Girişimcilik ve teknolojinin bugün ve yarını konusunda yayınlanan bir diğer haftalık podcast ise Arman ve Koray'ın sunduğu Yollarda TV. Yayınlarına aynı zamanda YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bir diğer podcast ise Serbest Oyun İmalatı. Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep ve Orçun, evde geliştirdikleri yeni oyunları Anytown, Garage Sale Monsters üzerinden Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmeyi her yönüyle masaya yatırıyorlar. İyi dinlemeler.